Yunus Emre Enstitüsü sunar.
Yüz Türk Edebiyatçısı.
Mehmet Rauf.
Bir sürü masal. Bunları hep biliyorum. Burada Boğaziçi gibi serbest ve rahat olmadığınızdan şikayet edeceksiniz değil mi? Lakin ben sizden o kadar büyük, o kadar çok bir şey mi istiyordum? Haftalarca burada bir nazarınız için köpekler gibi süründüm ve siz benden bir tebessümü, bir nazarı esirgediniz. İşte sizin yeminleriniz. Benim hürmet ve riayetimden bir şüpheniz mi vardı? Benim sadakatimde bir kusur mu gördünüzdü? Hayır, değil mi? Sade bir sözle, bir işaretle beni temin etseniz, bana sade hala seviyorum fakat korkuyorum deseniz, ben sizin için aylarca ateşlerde yanar, saadet ve ümitle beklerdim.
Vahşi bir kinden mahzun bir şikayet ve esefe geçmiş, sobanın yanında ayakta ağlar gibi söylüyordu.
Fakat siz hiçbir şey yapmadınız. Bir nazarınız bana bir ay el verir, bir tebessümünüz sizden günlerce mahrum yaşamak için kuvvet verirdi. Siz bunları esirgediniz ve beni def ettiniz. Söyleyiniz, benim ne kabahatim vardı? Size ben ne yapmıştım?
Merhaba sevgili dinleyenler. Yüz Türk Edebiyatçısı programımıza Mehmet Rauf'un 24 yaşında yazdığı Eylül adlı romanından dramalaştırdığımız kısa bir bölümle başladık.
Edebiyat tarihimizin ilk psikolojik romanı kabul edilen Eylül'ü yazan Servet-i Fünun romancısı Mehmet Rauf, 24 Ağustos 1875 yılında İstanbul'da doğdu. Liman Dairesi memurlarından Ahmet Şükrü Efendi'nin oğludur. İlk öğrenimini Defterdar'da mahalle mektebinde gördü. 1884'te Soğuk Çeşme Askeri Rüştiyesi'ne, 1888'de Bahriye Mektebi'ne yazıldı. 1894'te Teğmen rütbesiyle mezun oldu. Bir süre Girit'te staj gördü. 1895'te Kiel Kanalı'nın açılış töreni için Hamburg'a gitti. Dönüşünde Girit'te bir süre daha kaldı. İstanbul'a atanarak çeşitli gemilerde görevlendirildi.
Mehmet Rauf, 1901'de Tevfik Fikret'in akrabası Ayşe Sermet Hanım'la evlendi. 1904'te protokol memurluğuna, 1905'te Bahriye Mektebi'nde kitabet öğretmenliğine getirildi. İkinci Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle birlikte kıdemli yüzbaşı oldu. 1910'da Besime Hanım'la İzmir'de evlendi. Askerlikten ayrılarak hayatını kalemiyle kazanmaya başladı. 1920'de Şule Neşriyat Evi adında bir yayın evi açtı. 1921-22 yıllar arasında Vakit Gazetesi'nin yazarı olarak İtalya'da kaldı. 1926'da Muazzez adlı bir öğretmen hanımla üçüncü evliliğini yaptı. Kısa bir süre sonra da felç geçiren ve sağ kolunu kullanamayan Mehmet Rauf'a bu zor yıllarda eşi yardımcı oldu. 1928'de geçirdiği ikinci felç yazarı yatağa mahkum etti. Yazara zamanın hükümeti maaş bağladı. Mehmet Rauf 23 Aralık 1931'de İstanbul'da öldü.
Küçük küçük yaşında kitaplara, edebiyat ve tiyatroya karşı büyük ilgi duydu. Mehmet Rauf daha 12 yaşındayken Gaskonya Korsanları adıyla bir serüven romanı yazmaya girişti. Batı edebiyatından okuduğu kitapların bazılarını Türkçe'ye çevirmeye çalıştı. Ayrıca Ruzname-i Hayatım adını verdiği, sarı defterlere çala kalem yazdığı bir de günlük tuttu.
Edebi beğenisi geliştikçe Alphonse Daudet, Emile Zola, Gustave Flaubert gibi yazarları okumaya başladı. Halit Ziya'nın Nemides'ini okuyunca gelecekteki ustasını keşfetmiş oldu. Duygulu anlatımıyla bu eser ilk yayımlanan hikayesi Düşmüş'ün yolunu açtı. Halit Ziya'ya gönderdiği bu hikayesi yayımlandığında henüz 16 yaşındaydı Mehmet Rauf. Önceleri mektupla kurulan ve Halit Ziya'nın 1893'te İstanbul'a yerleşmesiyle daha da güçlenen bu yakınlık, Mehmet Rauf'un hayatında yeni bir sayfa açtı. İlk çalışmalarından olan Garam-ı Şebap, Halit Ziya'nın yardımıyla İktam gazetesinde yayımlandı.
Servet Efüyün'ün de 5 yıl süren yazı hayatında hikaye, roman, düz yazı, şiir, batı edebiyatına yönelik makale ve incelemeler yazdı. Bu dönemde Prosper Merime ve Alphonse Daudet'den hikayeler de çevirdi. Halit Ziya Uşaklıgil anılarında Mehmet Rauf'un kişiliğini şöyle anlatır bizlere. Ben hep Mehmet Rauf'ta saklanmak için kendisini zorlayan bir adam manasının kokusunu alırdım. Onun kendisini unutarak dalgınlıkları arasında birdenbire silkinişleri, daha çok dostlarla birlikte geçirilecek saatlerde yalnızca dolaşışları vardı ki, hakikatten vazgeçmeyen gözlerin içinde şüphe uyandırmaktan geri kalmıyordu. Onun kendisine mahsus bir gülüşü vardı ki hiçbir zaman sıyrılamadığı çocuk haline pek yakışırdı. O günlerin şakrak çocuğuyla son acıklı yıllarının zavallı, talihsiz adamı arasında ne korkunç bir fark vardı. Çocuk hali demiştim. Daha sonraları yaşı ilerleyip de bütün kaderine aşk hakim olmaya başlayınca onun bu çocuk hali ve hele kısa boyu en büyük derdi olmuştu.
Mehmet Rauf yavaş yavaş Eylül romanına hazırlanır. 24 yaşındaki yazar bu romanını yaşadığı umutsuz bir aşkın yıkıntıları arasından çekip çıkarır. Tarabya'daki gemi hayatı, kızağa çekilmiş işsizlik günlerinde saman alevi gibi parlayıp sönen aşklarından yavaş yavaş Eylül romanının malzemelerini toplar. Eylül, Servet-i Fiyon'un da tefrika edilir. 1900 yılında geniş bir ilgiyle karşılanır. Ünü birdenbire aydın çevrelerde genişlemeye başlar. Eylül romanının kahramanları olan Süreyya Bey ile Suat Hanım 5 yıldan beri evlidir. Bir yaz Boğaziçi'nde bir ev kiralarlar, mutludurlar. Süreyya'nın arkadaşı Necip, bunların aile dostudur, sık sık gelip yanlarında misafir kalmaktadır. Necip, Suat'a çok değer vermekte, ona karşı derin bir saygı beslemektedir. Bütün bunlar bir gün şiddetli bir sevgiye dönüşür. Genç adam sevgisini içinde gizlemektedir. Bir gün dayanamaz, Suad'ın eldiveninin bir tekini çalar. Sonunda hastalanır, humma nöbetleri arasında hep bu eldiveni sayıklar. Suat bunu öğrenince eldivenin öbür tekini de verir. Böylece her iki tarafın birbirine karşı duyduğu aşk açığa vurulmuş olur. Bu aşk ikisinin de yalnızca içinde yaşar.
O zaman Suad'a da hayatının şu devresi kendi ömrünün, kendi kadınlık hayatının Eylül'ü gibi geldi. Eylül, birkaç gün hava ne kadar güzel olsa bu kadarcık fani güzelliğe bile minnettar olmak lazım gelen bir ay. İçine birkaç günlük kış hücumundan acı düştüğü için o güzel havaların, devamlı yazın artık nasıl geçmiş, sadece bir mazi olmuş olduğunu hissettiren bir esef ve hasret ayı. Onun hayatı da böyle değil miydi? Son günlerin letafetiyle beraber şimdi yine imkansızlığa, yine hüzün ve kasvete düşmemiş miydi? Tıpkı şimdi düşündüğü gibi nasıl yaz elindeki saadetten bir haber geçip ilk kış hücumlarıyla teessüf ederse, o da demin anlamamış, tahsür etmemiş miydi? Tekrar hayatına başlamak arzusu bugün tekrar yaz olmak emeli gibi değil miydi? Bir senedir onu harap eden endişelerin, melallerin ne olduğunu artık görüyor, işte benim Eylül'üm diyordu.
İkinci meşrutiyetten sonra tiyatro ile yakından ilgilendi Mehmet Rauf. Sahneyi Osmaniye'de görev aldı. Bu dönemde Beşi Telif, onu uyarlama 15 oyun kaleme aldı. Bu oyunlardan Pençe, 1917'de Sedat Simavi tarafından filme alındı. Kadınlara yönelik Mahassin, Süs ve Gelincik adlı magazin dergilerini çıkardı. Makalelerinde kadının sosyal hayatta etkin rol almasını savundu. Türk kadınının tiyatro sahnesine çıkmasının altını daha o yıllarda çizdi. Mehmet Rauf'un eserlerindeki ortak özellik, aşırı duygusallık, alınganlıklar, tutkulu karşılıksız aşklar, ihanetler, vefasızlıklar, hastalık, ölüm düşüncesi ve karamsarlıktır. Eserlerindeki kahramanlar genellikle aynı tiplerdir. Batılı yaşam tarzını benimsemiş, müziği seven, duygusal ve bohem insanlardır. Servet İfyon'un edebi topluluğu içinde dili en sade yazar Mehmet Rauf'tur.
Romanları Eylül, Serap, Bir Zambağın Hikayesi, Ferda-i Garam, Genç Kız Kalbi, Menekşe, Karanfil ve Yasemen, Böğürtlen, Son Yıldız, Define, Kan Damlası adlarını taşır. Hikayelerinden bazıları ise İhtizar, Son Emel, Hanımlar Arasında, Bir Aşkın Tarihi, Kadın İsterse ve diğerleridir. Oyunları arasında Pençe, Cidal ve Sansar'ı sayabiliriz. Anıları, Edebi Hatıralar ve Mehmet Rauf'un Anıları adlı kitaplarda toplanmıştır.
Programımızı Selim İleri'nin Eylül romanına hüzünlü bir güzelleme ve yolculuk yazısı Eylül'de Boğaz içinden aldığımız küçük bölümlerle bitiriyoruz.
Eylül'ün aşka hasret kahramanı Necip dayanamaz. Suad'ın eldivenini çalar. Sonra hastalanacak, kayıp eldivenini Suad onda bulacaktır. Karanlık bir gecede görülen rüya Suad'a kendisinin de Necip'e karşı duygusuz olmadığını öğretir. Hasta iyileşip üç arkadaşın yeniden bir araya gelişlerinde sonbahar olanca saltanatını kurmuştur. Yağmurlar başlar. Gökyüzü düşman rengidir. Henüz yazdır. Süreyya, Suat ve Süreyya'nın arkadaşı Necip göle benzeyen denizi seyrederler. Hafif bir rüzgarın okşamasıyla dalgacıklanan deniz güneş altında durgun, baygın uzanmaktadır. Dalgalar güneş ışınlarıyla gümüş yaylar halinde gerilir. Işık oyunları tepelerin her birinde başka gölgeler meydana getirip Eflatun, Kurşuni, sarı dağ çizgileri çizer. Ülküsüz, cansız, birbirinden kopuk, amaçsız ruh gurbetindeki o insanlar rüzgarda, yağmurda, siyah ürpertili denizde git git silinmeye tutsak düşerler. Tıpkı gezinti arabalarının seyrekleşmesi, Büyükdere'deki otelde kibar kalabalığın azalması, sularda mesirelerde eğlenenlerin yok olması gibi. Suat, Süreyya, Necip üçgeninin hayatları da sonbaharla birlikte sönükleşir. Boğaz içinde renkler solar, çiçeklerin kokusu silinir, yapraklar hızla sararır. İşte yapraklar ölüyor. Rüzgar insafsız, yağmur inatçı, her şey çürüyor. Ah, her şey çürüyor. Artık kırlangıçlar da gider. Aşkın yaşanmadan yıkılacağını hissederiz. Boğaziçi de kendi yıkılışına hazırlanmaktadır. Mehmet Rauf, Eylül'ü Boğaziçi'nde bir yaz şarkısına dönüştürür. Bu roman hiç şüphesiz yarın da edebiyatımızın en duyarlı, en ince eserleri arasında varlığını koruyacak.
Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler dileriz. Esen kalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
Yüz Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
Yunus Emre Enstitüsü sundu.